Ayrım 2. Demokrasi için manifesto, diren, Emre Kongar, sayfa 22. İktidarın gücü ve meşruiyet yanılsaması, hükümet, devlet ayniyeti ve seçim aldatmacası. Normal bir insan, ister Alman olsun, ister başka bir milletten, ister Hristiyan olsun, ister başka bir dinden, bir soykuruma nasıl destek verir, kendinden farklı insanların topluca yok edilmesine nasıl katılır? Tabii bu soruyu sorarken normal bir bireyin toplu katliam biçiminde örgütlü olarak uygulanan bir soykuruma normal koşullarda destek vermeyeceği varsayımından hareket ediyoruz. Toplumsal çılgınlığa katılan ve soykırım cinayetlerine gönüllü olarak destek veren bireylerin neden böyle davrandıklarının tarihsel, toplumsal ve siyasal nedenleri yukarıda özetlenen maddelerde belirtilmiştir. Tabii bunlara pek çok bireysel sapma nedenini açıklayan psikolojik öğeler de eklenebilir. Naziler üzerine yazılmış inceleme yapıtları bu psikolojik çözümlemeler açısından da çok zengindir. Ama ben burada normal bir iyi insanın nasıl olup da bu soykırım cinayeti çarkının bir parçası haline dönüşebildiğinin toplumsal ve siyasal mekanizmalarını çözümlemek istiyorum. Konuya bu açıdan baktığımda karşıma iki öğe çıkıyor. Bunlardan biri, bireyi vatandaş haline getiren, yaşadığı toplumun bir parçası olarak işlevlerini yerine getirmesini sağlayan, onun yaşamını meşrulaştıran ve daha doğrusu yaşamasını olanaklı kılan bir iktidar ve onunla anlamdaş olarak yozlaştırılan devlet kavramıdır. Bireyin içinde yaşadığı toplumun iktidarı, devleti, önce bireyin vatandaşlığını onaylar, ona bir nüfus kağıdı verir. Daha sonra bütün medeni hakları bu iktidarca onaylanır. Evlenmesi, çocuk sahibi olması ve sonunda ölümü. Ölümden sonra da miras paylaşımı. Yani birey, kimliği, içinde yaşadığı toplumun iktidarı tarafından onaylanan bir varlıktır. Kendisinin ve varsa eşinin, çocuklarının eğitimi, aldığı diploma, yargılandığı mahkeme, gittiği hastane, kendisine kent hizmetlerini sağlayan belediye, hep o siyasal iktidar onayladığı için vardır ve kendisinin de varlığını onaylarlar. İşte birey, genel olarak çağdaş demokrasinin geliştirdiği bir kavram olan eylemli ve devleti denetleyen vatandaş olmaktan çok, varlığı siyasal iktidar tarafından onaylanan bir kimliktir. Tek başına bireyin siyasal iktidara, yani devlete karşı hemen hemen hiçbir gücü yoktur. Daha doğrusu devlete karşı sahip olduğu bütün güçler yine ancak devletin koruması ve güvencesi altındadır. Tam bu noktada siyasal iktidarla devlet kavramlarını eş anlamlı kullandığıma dikkat edilsin. Oysa biz biliyoruz ki çağdaş demokrasilerde devlet, siyasal iktidardan yani hükümetten daha büyük, daha geniş ve daha farklı bir varlıktır. Bireyin haklarını hükümete karşı da koruyan bir varlık. İşte Nazi Almanya'sında normal ve iyi insanları da soykırım cinayetlerinin bir parçası haline getiren birinci öğe, bu devlet-hükümet ayrımının ortadan kaldırılmış olması, bireyin Nazi iktidarı karşısında yalnız ve korumasız bırakılmasıdır. Bu saptamayı yaptıktan sonra ikinci olarak Nazilerin devlet-hükümet ayrımını nasıl ortadan kaldırdıklarına ve bireyi kendi iktidarları karşısında nasıl korumasız ve zavallı birer piyon haline getirdiklerine bakalım. Burada tartışmak istediğim konu siyasal manevralar ya da ince hukuksal ve siyasal oyunlar değildir. Üzerinde durmak istediğim nokta, devleti ele geçirme mekanizmasının, yani onlara kamuoyu vicdanında siyasal, hukuksal ortamda tanınan meşruiyetin temelleridir. Nazilerin meşruiyetlerinin iki temelli olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri, demokrasiyi sadece oy kullanmaya, yalnızca kaba bir seçim mekanizmasına indirgeyen bir uygulama, ikincisi de germen ırkçılığıdır. Bir başka deyişle Naziler, ideolojik meşruiyetlerini germen ırkçılığından, yasal hukuksal meşruiyetlerini de seçim mekanizmasından almışlardır. Sonuç olarak, Alman toplumunun İyi ve normal bir bireyi devlet kavramıyla Nazi iktidarını özdeşleştiren bir süreç sonunda devlet karşısında korunmasız ve yalnız bırakılmış, bu yalnızlaştırma sürecinin mekanizması olarak seçim, ideolojisi olarak da germen ırkçılığı kullanılmıştır. Böylece meşrulaşan ve devletle özdeşleşen iktidar, bireyi kendi cinayet çarkının anlamsız ve karşı konulamaz bir parçası yapmıştır. Sonuç olarak Nazilerin uyguladığı soykırımdan alınacak iki ders. Bütün bu kuramsal çözümlemelerimiz gösteriyor ki, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan seçim mekanizması ve kimliğimizin önemli bir bölümünü oluşturan dini inanç ile de desteklenen milliyetçilik ideolojisi son derece tehlikeli kavramlardır. Demokrasinin öteki güvenceleri olmadan kullanılan bir seçim mekanizması, toplumları en kanlı cinayetlere sürükleyen katilleri, diktatörleri başa getirebilir. Kimliğimizin bir parçasını oluşturan milliyetçilik duyguları ise, hele din duygularıyla da desteklendiğinde, kendimizden farklı olanları aşağı görmemize yol açtığında, bir soykırımın gerekçesini ve ideolojik kılıfını oluşturabilir. İşte Nazi Almanyası'ndaki normal ve iyi insanları da bir soykırım çarkının dişlileri haline getiren öğeler, seçime ve dinle desteklenen milliyetçiliğe dayalı, meşru sanılan iktidarın devletle özdeşleşmesi sürecidir. İnsanlığın Yahudi soykırımından bu inanılmaz vahşetten alacağı ders, seçim süreçlerini demokrasinin öteki güvencelerinden ayırmamak, dinle de beslenen milliyetçilik duygularını ise başka insanları, milletleri aşağı görmek olarak kullanmamaktır. Ve tabii hiçbir zaman bireyi iktidarın karşısında güvencesiz bırakmamak, devlet hükümet özdeşliğine izin vermemektir. 3. Tarihten bir ders daha. İran'da nasıl olmuştu? Dünyada radikal siyasal İslam'ın yükselişi, ABD başta olmak üzere Batı dünyasının desteğiyle 1970'lerin sonunda ivme kazandı. Sovyetler Birliği varlığını, gücünü ve Batı tarafından tehdit olarak algılanmasını sürdürürken devam eden Soğuk Savaş sırasında Batı, komünizmle mücadele için İslam ideolojisine dayalı olarak kurulan silahlı örgütlenmeler de dahil olmak üzere tüm siyasal oluşumları destekledi. Radikal siyasal İslam'a verilen bu siyasal, örgütsel, mali ve askeri destek Batı açısından işe de yaradı. Örneğin hemen Hümeyni devriminden sonra Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği, bu ülkede CIA'in Usame Bin Laden liderliğinde örgütlediği ve desteklediği El-Kaide militanları karşısında yenilgiye uğradı. Batı'nın radikal siyasal İslam'a desteği, İran devriminde de komünistlerin iktidarını engellemek için ortaya çıkmıştı. Şah'ın yozlaşmış diktatörlük rejimini kurtarma olanağı kalmayan Batı, İran'daki değişimin bir komünist kaymaya yol açmaması için Hümeyni'ye destek verdi. Ayrıntıları bir yana bırakırsak, İran'daki dönüşümü çok kaba hatlarıyla şöyle özetlemek olanaklı. 1. Önce Mollaların önderliğinde komünistler ve liberaller özgürlük ve demokrasi savaşı için birleşti. 2. Şah Pehlevi'nin diktatörlüğüne karşı büyük koalisyon oluşturuldu. 3. Başta Amerika, Batı ülkeleri Şah devrildikten sonra iktidar komünistlerin eline geçmesin diye Hümeyni'ye destek verdi. 4. Şah devrilince Mollalar iktidarı geçici olarak komünistlerle paylaştı. 5. Yargıya el kondu, yargı sistemi Mollaların denetimine geçti. 6. Generaller idam edildi, yerlerine polis şefleri getirildi. 7. Ordu Mollaların denetimine girdi. 8. İşçi komitelerine Mollalar sızdı. 9. Sol hareket ve örgütlenmeler güçsüzleştirildi. 10. Referandum yapıldı. 11. Halkın oylarıyla sözde demokratik bir biçimde demokrasiye son verildi ve İran İslam Cumhuriyeti yani şeriat rejimi kuruldu. 12. Ortaya çıkan anarşik ortamdan da yararlanılarak Mollaların karşısındaki tüm muhalefet bastırıldı. Komünist Tudeh Partisi tasfiye edildi. 13. Komünistler sokaklarda avlandı, vinçlerde asıldı. 14. Binlerce kişi idam edildi. 15. Bugün İran'ı 12 kişilik bir heyet yönetiyor. 16. Parlamentonun ve Cumhurbaşkanı'nın tüm eylemleri de bu heyetin onayına bağlı. 17. İktidara karşı oluşan muhalefet de yönetimi ancak şeriattan sapmakla eleştirebiliyor. İran deneyiminden çıkan sonuç, özgürlük ve demokrasi adına İslamcıların önderliğinde Batı'nın desteğiyle devlet önce çökertiliyor, sonra yenisi kuruluyor. Yeni kurulan şeriat devleti kimseye nefes aldırmıyor. 4. 21. yüzyılda dünya ve Türkiye. 21. yüzyılda demokrasi ruhunun tadına varmış olan dünya ve Türkiye, 3. küreselleşme dalgasının sarsıntılarını yaşıyor. Demokrasi ruhunun gelişmesi kolay olmadı. İnsanlık ilk çelişkiyi, insan doğa çelişkisi olarak doğaya karşı sürdürdüğü yaşam kavgasıyla tanıdı. İnsan doğa çelişkisi teknolojiyi doğurdu. Teknolojinin icadı bilgiye, araç ve gereçlere sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farklılığı oluşturdu. Yönetim ve iktidar sorunlarını, yani insan-insan çelişkisini yarattı. İnsan-insan çelişkisi ideolojileri doğurdu. Üretim biçimleri ve teknikleriyle bağımlı olarak ideolojiler, inançlar bağlamında paganizm, tek tanrılı dinler, milliyetçilik, demokrasi ve insan hakları olarak gelişti. Şimdi insanlık, insan doğa ve insan insan çelişkileriyle, yani teknoloji ve ideolojilerle parçalanmış, sömürü ve savaşlarla kana bulanmış bir dünyanın, herkesin hür ve eşit olarak doğduğu, herkesin özgür ve fırsat eşitliğine sahip olarak yaşadığı bir dünyaya dönüşmesinin sancılarını yaşıyor. Birinci küreselleşme dalgası tarım devrimiyle geldi. Toplayıcılık ve avcılık dönemlerinde aşiretler halinde göçebe olarak yaşayan pagan kültürü sahibi insanları toprağa bağladı. Tek tanrılı dinler aracılığıyla dünyayı düzenledi. Tarım devrimiyle ana üretim aracı haline gelen toprak değer kazanınca toprağı zapt etmek ve korumak birinci küreselleşme dalgasının esas amacı oldu. Tek tanrılı dinler bu amaca yönelik savaşların ideolojik şemsiyesini oluşturdu. Tabii her yapı, her an üç farklı sistemin özelliklerini birden bağrında taşır. Eski dönemin kalıntıları, gelecek dönemin filizleri ve o günkü düzenin egemen nitelikleri. Birinci küreselleşme dalgasını simgeleyen tarım devrimi de hem kendinden önceki toplayıcılık ve avcılık dönemlerinin ideolojik, totemizm, şamanizm ve benzeri inançlar, kalıntılarını hem de bir sonraki dönemin, yani endüstrileşmenin ve milliyetçiliğin filizlerini içinde taşıyordu. Tarım devrimi, din-tarım imparatorlukları aracılığıyla dünyayı, devletlerin içinde köle köylülerle toprak sahipleri ve din adamları arasındaki sömürüye göre, devletler arasında da inançlara dayalı olan toprak savaşlarına göre, küreselleştirerek biçimlendirdi. İçte sömürü, dışta savaş ve kan, ve bütün bunların gerekçesi olarak kullanılan tek tanrılı dinler ve onların mezhepleri birinci küreselleşmenin dünyaya armağanlarıydı. Birinci küreselleşme, yani tarım devrimi, kendi içindeki evrimleşme süreciyle ikinci küreselleşme dalgasını, yani endüstri devrimini doğurdu. Endüstri devrimi, artık fabrikaların, makinaların, üretim araçları haline gelmesiyle toprağın değerini azalttı ama ortadan kaldırmadı. İkinci küreselleşme dalgası din-tarım imparatorluklarını yıktı. Yerlerine milliyetçilik ideolojisi etrafında örgütlenen ulus devletleri doğurdu. Ama dinin küresel egemenliğini zayıflatmakla birlikte tek tanrılı dinlerin bir kimlik aracı olmalarından gelen önemlerini korudu. Bu dönemde savaşlar artık sadece toprak için değil, endüstriye ham madde sağlamak ve sonra da üretilen mamulleri satmak için pazar bulmak üzere yapılmaya başlandı. Savaşlar ulus devletler arasında oluyor ve şemsiye ideoloji görevini de etkileri azalmış görünen ama kimi zaman yine ön plana çıkan dinsel ve mezhepsel farklılıklarla birlikte daha egemen bir biçimde ulusçuluk yerine getiriyordu. İkinci küreselleşmenin insanlığa armağanı da bu kez ulusçuluk bağlamında endüstriyel üretim adına yapılan kanlı savaşlar ve kimi zaman faşizme de giden milliyetçilik akımları oldu. İkinci küreselleşmenin egemen ilişkileri, içte eski dönemin köylüyle toprak ağası din adamı çelişkisinin kalıntılarıyla birlikte, sermaye ile emek arasındaki çekişmeler, dıştaysa ham madde ve pazar için yapılan sömürge savaşları biçiminde ortaya çıktı. Bu arada ikinci küresel dalga, yani endüstri devrimi de kendi içinde üçüncü dalganın, yani iletişim-bilişim devriminin filizlerini üretmeye başlamıştı. Bir yandan iletişim bilişim teknolojileri gelişir ve dünyayı etkilerken, öte yandan din, mezhep, dil, ırk ve milliyet farklarını birbiriyle eşit değerde gören, insan hakları ve katılımcı demokrasi gibi kavramlar oluşmaya başlamıştı. Üçüncü küreselleşme dalgası, yani iletişim bilişim devrimi, insan hakları ve demokrasi kavramlarının gelişmesiyle eş zamanlı olarak dünya üzerinde egemenliğini ilan etti. Ama günümüzde eski dalgaların ideolojik ve nesnel kalıntıları demokrasi ve insan hakları filizlerinin gelişmesini engelliyor ve iletişim bilişim devriminin ideolojik şemsiye olarak insan haklarına dayalı katılımcı demokrasi anlayışını dünya çapında kullanmasına engel oluyor. İnsanlık en uzun geçiş dönemini göçebelikten tarım devrimine evrilme sırasında yaşadı. Tarım devriminden endüstri devrimine geçiş daha hızlı oldu. Endüstri devriminden bilişim devrimine geçiş ise bir insanın yaşam süresine sığacak kadar hızlanmış görünüyor. Bu üç devrim arasındaki geçişler simgesel olarak son dönemdeki üç büyük olay çerçevesinde algılanabilir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş. Sovyetlerin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın bitişi. 1. Birinci Dünya Savaşı tarım devriminin siyasal yapısını sonlandırdı. Din tarım imparatorluklarını tasfiye etti. Endüstri devriminin devlet yapılarını, yani ulus devleti ve sosyalist devleti doğurdu. 2. İkinci Dünya Savaşı endüstri devriminin iç hesaplaşmasını ve iyice yerleşmesini gündeme getirdi. Dünyayı Batı ve Sovyetler olarak ikiye böldü. Soğuk Savaş'ı başlattı. 3. Sovyetlerin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın bitişi endüstri devriminden bilişim devrimine geçiş noktasını simgeledi. İnsanlık tarihi önünde yeni bir dönem başlattı. Bütün bu dönüşümlerin sancıları doğrudan Anadolu'ya yansıdı. 1. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'yı tasfiye etti. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Anadolu'da tarih tersine çevrildi ve yeniden yazıldı. Tasfiye edilen bir imparatorluğun yerine o imparatorluğun evrimleşmesiyle değil, Kurtuluş Savaşı'yla bir ulus devlet, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bağımsız ve özgür bir Türkiye Cumhuriyeti. 2. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş, bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'ni Batı ile bütünleştirdi, bir anlamda onun uydusu haline soktu. Aynı sırada İsmet İnönü'nün gerekli sınıfsal destek olmadan, yani sermaye sınıfı ve işçi sınıfı yeterince gelişmeden çok partili düzen adı altında demokrasiye zamansız geçmesi, Türkiye'de demokratik rejimin yerleşmesini ve gelişmesini engelledi. 3. Sovyetlerin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın bitişi, Batı'ya bağımlı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni küreselleşme süreci karşısında savunmasız bıraktı. Batı'nın oyuncağı haline getirdi. Üstelik hala yeterince gelişememiş olan çağdaş sınıfların, yani sermaye sınıfıyla işçi sınıfının desteklerinden yoksun olan ve kurum ve kuralları dinci, mezhepçi, ırkçı, milliyetçi ideolojilerin saldırısı altında olan çağdaş, laik, demokratik hukuk devleti tehlikeye girdi. Birinci Dünya Savaşı sonrası devlet biçimleri değişti, sınırlar yeniden çizildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası da devlet biçimleri değişti ve sınırlar yeniden çizildi. Soğuk Savaş sonrası yine devlet biçimlerinin değişmesine ve sınırların yeniden çizilmesine tanık oluyoruz. İşte bu süreç içinde egemenler iç ve dış güçlerin ittifakıyla Türkiye'nin devlet biçimini doğrudan değiştirecek, sınırlarını ise zaman içinde değiştirebilecek projelere uygulamaya koymuş görünüyor. Bu noktada demokrasiyi korumak ve kollamak için demokratik yollarla demokratik olarak direniş gündeme geliyor. Üçüncü küreselleşme dalgası dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Dünyanın şu anda içine girdiği bilişim devrimiyle yaşadığı üçüncü küreselleşme dalgası ya da yabancı terminolojiyle globalleşme, biri siyasal, biri ekonomik, biri de kültürel olarak üç boyutu olan bir kavramdır. Küreselleşmenin siyasal ayağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal egemenliği ya da dünya üzerindeki siyasal jandarmalığı anlamına gelmektedir. Bu durum bir anlamda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünyanın tek kutuplu hale gelmesinde belirtmektedir. Bu ayak Rusya tarafından kabul görmemekte, Çin tarafındansa gelecekte bütünüyle tehdit edilmektedir. Küreselleşmenin ekonomik ayağı, uluslararası sermayenin egemenliğine işaret etmektedir. Bu egemenlik bütün ülkeleri, örneğin Birleşik Amerika'yı da aşan bir biçimde gelişmiştir. Kendi mantığı içinde Sermaye ve onun simgesi olan marka bazında dünyayı, tüketiciyi ve tüm insanları yönlendirmektedir. Ekonomik olarak uluslararası sermayenin egemenliği bir yandan günlük yaşam açısından dünyayı bir örnekleştirirken, öte yandan ekonomik verimliliğin yani üretim verimliliğinin dünya ekonomisindeki en belirleyici ölçüt olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Böylece gittikçe bütünleşen dünya ekonomisindeki rekabetin belirleyici sonucu üretim verimliliği kavramına bağlanmıştır. Mikro milliyetçilik, mikro dincilik ve bir örnekleşme. Küreselleşmenin kültürel ayağı birbirinden farklı, hatta biri ötekine zıt iki ayrı sonuca işaret eder. Birinci sonuç mikro milliyetçilik ve mikro dincilik biçiminde ortaya çıkmıştır. Son örneğini Yugoslavya olayında gördüğümüz mikro milliyetçilik akımları, ulusal devleti aşan ve onu daha küçük parçalar halinde algılayan bir yapıya sahiptir. Şu anda Orta Doğu'yu pençesine almış olan kanlı savaşların temelinde ise din mezhep farklılıklarına dayanan mikro dincilik egemendir. Küreselleşme en küçük bir kültürel farklılığı bile vurgulayarak elektronik medya aracılığıyla bunu tüm dünya kamuoyunun dikkatine sunan, ayrıca siyasal açıdan kültürel farklılıkların korunması ilkesini demokratik hak ve özgürlükler alanının ayrılmaz bir parçası olarak gören bir anlayışı yaygınlaştırmaktadır. Küreselleşmenin kültürel ayağının ikinci sonucu özellikle tüketici davranışını etkileyerek dünya çapında kültürel bir örnekliğin önünü açmış olmasıdır. Küreselleşme olgusunun özellikle ekonomik ayağı yani uluslararası sermayenin egemenliği bir yandan marka cazibesi öte yandan günlük tüketim alışkanlıklarının denetlenmesi yoluyla tüm dünyayı benzer davranış kalıpları içine sokmaya yani tek boyutlu bir kültürel kimliğe sahip olmaya doğru zorlamaktadır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 40.